Ayrım 24, Şahmat Mario Mazzanti, sayfa 312. Tekrar suyun sıcaklığını hissediyordu ama bu defa Greta Alfieri'nin zihni, vücudunu okşayan suyun verdiği hazzı hissetmekten çok uzaktaydı. Claps'in söylediğine göre Morphy onunla direkt temas kurmaya çalışacaktı. Ama aslında sesinden anlamıştı, onu öldürmeye gelecekti. Corbani'nin varlığı ilk başta onu rahatlatmış, espri bile yapmıştı. Ama şimdi banyoda yalnız başınayken sanki midesini soğuk bir şeyin ısırdığını hissediyordu. Kendini sıcak suya bırakıp bu hissin kaybolmasını bekledi. Buhar sise benzer bir şekilde yavaşça tavana doğru yükseliyordu. Greta Alfieri kafasını öne eğip duvara dayandı, akan su boynuna masaj yapmaya başladı. Suyun ayaklarının dibinde bir girdap oluşturduğunu gördü ve birden o an düşündüğü şeyden dolayı hayrete düştü. Yarın ojelerini değiştirmesi gerekiyordu. Sonra aniden bir şey değişti. Fark edilemeyecek kadar hafif bir şey. Baskı hissinden farklı bir şeydi. Biraz önce onu rahatlatarak yukarı süzülen buhar şimdi ilerleyecek başka bir boyut bulmuş gibiydi. Greta Alfieri'nin bedeni birden gerildi. Sanki olan şeyi bir saniye öncesinden anlamıştı. Kapı, arkasındaki banyo kapısı açılıyordu. Hareketsiz kala kaldı, kapıyı göremiyordu. Ama içindeki her bir hücre onu uyarıyor, bağırıyordu. Çaresizce emin olduğu hisler kapıyı açanın Corbani olmadığını haykırıyordu. Sevgili Greta, bu akşam için yakında görüşmek üzere, sizin Morphy'niz. Bunu nasıl hemen anlayamamıştı? Bana eserimin ne olduğunu soruyordunuz. İşte sonunda onu tamamladığımı görebileceksiniz. Onun göz kamaştırıcı güzelliği gözlerinizi kör edecek. Onu tamamladığımı göreceksiniz. Başından beri gözünün önündeydi her şey. Eğer Greta Alfieri'ye bir şey olursa Claps kendini asla affetmeyecekti. Beyaz bir araba polis arabasının sirenini dikkate almadan kavşağa önce girdi. Belki de sadece hızını ayarlayamamıştı. Maietza arabayı önünde gördüğünde hemen çarpmaya engel olacak ani bir manevra yapmaya çalıştı. Ama tüm bu çabası sadece arabayı biraz yan çevirerek darbenin önden gelmesini engellemek oldu. İki arabanın çarpışması çok sert oldu ve her iki araç etraflarında birkaç defa döndüler. Diğer araç yolun kenarında park etmiş arabalardan birine çarparak dururken polis arabası kavşaktaki bariyerlere vurdu. Çarpışmadan sonra kırılmış cam parçalarıyla kaplı asfaltta gerçeküstü bir sessizlik oldu. Polis sireni ise durmadan önce şikayet eder gibi garip bir ses çıkarıp sustu. Claps ve Maietza oldukları yerde hayretler içerisinde kaldılar. Kendine nikleyen adam gürültü yapmadan banyoya süzüldü. Avı duşa kabinin içinde ona sırtı dönük duruyordu. Hiçbir şeyin farkına varmamışa benziyordu. Üzerinde Corbani'nin kanı olan bıçağın hala doymamış susuzluğu vardı. Greta Alfieri'nin çıplak vücudu dikkatini sadece birkaç saniye dağıttı. Kendine Nick diyen adam yumruğunun etrafına ipek bir eşarp sarıp iyice sıkarken bir yandan da duşa kabinin kapısını tek bir hamleyle hızlıca nasıl açabileceğini anlamaya çalıştı. Bir adım yaklaştı, eşarpın diğer ucunu sol eline aldı, bir adım daha attı, kabinin kapısı kuvvetli bir tekmeye karşı duramazdı. Av neler olduğunu anlayana kadar eşarpı boynuna dolaması gerekiyordu. Bir adım daha. Bu son adımdı. Duş kabini ellerinden sadece birkaç santim uzaktaydı. Greta Alfieri ilk başta hiç kıpırdamadı. Bir saniye için bile Corbani'nin gelip ona yardım edeceğini düşünmedi. Onun bedeni çoktan soğumuş olarak dairenin başka bir yerinde yatıyor olmalıydı. Celladına kellesini sunmuş öylece duruyordu. Tek istediği çok acı çekmemek ve bu işin çabucak bitmesiydi. Sonra birdenbire içinde bir isyan belirdi. Biraz geriye doğru çekilerek duşun biriken suyunu boşalttı ve ona doğru eğilip karnını ve ayaklarını durulamaya başladı. Bir yandan da suyu en sıcağı ayarladı. Şimdi neredeyse kaynar akmakta olan suyun bir yerine değmemesine dikkat ederek yüreği ağzında kabinin kapısının açılmasını beklemeye başladı. Kendine Nick diyen adam sert bir tekme attı. Duşakabinin kapısı büyük bir gürültüyle yere devrildi. Adamın elleri boynunu sıkacağı eşarpla birlikte çoktan havada hazırdı. Greta çaresizliğin verdiği bir güçle bağırdı ve hızlı bir hareketle kendini yere atıp yuvarlanarak gözleri kapalı bir şekilde kaynar suyu duşakabinin devrilmiş kapısına tuttu. Saldırganın acı dolu çığlığından suyun tam yüzüne isabet ettiğini anladı. Adam elleri gözlerinde yalpalayarak geriledi. Greta Alfieri bütün gücünü toplayarak bir kaçış yolu bulabilmek üzere tüm hızıyla kendini adamın üstüne attı. Kendine Nick diyen adam dengesini kaybedip lavaboya dayanarak yere çöktü. Tüm bunlar modern bir dans gösterisi gibi görünüyordu. Adam gözlerini açamıyordu. Bütün yüzünün yandığını hissediyordu. Ve içinde patlayan hayvani bir öfke vardı. Greta Alfieri banyodan dışarı koşup sokak kapısına yöneldi. Hala ıslak vücuduyla biraz öne fazla eğilince ayakları parkenin üstüne kaydı ve hızla yere düştü. Bileklerindeki ve ellerindeki acıyı görmezden gelerek hızla ayağa kalktı. Kapıya yöneldi, belki çığlık atıyordu, belki de atmıyordu, farkında bile değildi. Adeta donmuş olan parmakları kilidi açmayı reddediyordu. Greta Alfieri hıçkırarak tekrar ve tekrar denedi. Anahtar yavaşça kilidin içinde dönmeye başladı. Bir, iki ve açıldı. Kapının birkaç santim açılmasıyla Greta dışarıdan gelen havanın tazeliğini hissetti. Özgürlük ve kurtuluş havası ama bu çok kısa sürdü, kısa bir an. Birden arkadan üstüne bir şey çökerek onu kapıya doğru bastırdı. Kapı sert ve zalim bir sesle kapandı. Pis fahişe! Suratında şiddetli bir yumruk hissetti. Kendini dört ayak üstünde sersemlemiş bir halde yerde buldu. İpek eşarp dolanarak boynunu sıkmaya başladı. Elleri çaresizce kendini koruyacak bir şeyler aramaya çalışıyordu. Katilinin soluğunu zorlukla hissediyordu. Zihni bir boşluğun içine düşmeden önce hiçbir şey düşünmediğini fark ederek şaşırdı. Kendine Nick diyen adam hiç hareket etmeden Greta Alfieri'nin yerde yatan bedenine bakıyordu. Yüzü çok yanıyordu ama artık gözlerini açık tutabiliyordu. Nefesinin düzene girmesini bekledi. Orospu dedi kadının şah damarını ararken. Yaşıyordu. Çok güzel, bu çok güzeldi. Bıçağını çıkarıp kadının üstüne çıktı ve bıçağı yüzüne yaklaştırıp kulağına fısıldadı. Programda bir değişikliği hak ettin orospu. Şimdi biraz canını yakacağım ama birazcık. Sadece kendine gelmen için. Her şeyi hissetmeni istiyorum. Sonra ağır ağır tek bir yerden uzunca keseceğim. Boğazından. Araba acı bir frenle Greta Alfieri'nin evinin kapısı önünde durdu. Arabanın yan tarafı olduğu gibi ezikti ve o bölümdeki camların tümü kırıktı. Motordan hafif bir duman çıkıyordu. Klebs alnından süzülen kanla derhal arabadan inerek hızlı adımlarla ilerledi. Mayetza topallayarak gazetecinin evine giden dar patikada arkasından onu izledi. Giriş kapısında nöbet tutan polis memuru onları görür görmez panikle ileri atıldı. Doktor diye bağırdı cep telefonunu göstererek. Korbani cevap vermiyor. Tanrım, Klebs koşmaya başlamıştı bile. Koşalım, koşalım. Greta keskin bir acıyla ağır ağır kendine geliyordu. Yan tarafında yakıcı bir acı hissediyordu. Baseninin yan tarafı sanki vahşi bir şekilde eti kazınıyormuş gibi sıkışıyordu. Ağrı dalgalar şeklinde oradan bütün vücuduna yayılıyor, zihninde doğacak herhangi bir düşünceyi engelliyordu. Ama bu uzak ve donuk acı birden o kadar kuvvetlendi ki ancak o zaman zihni özgür kaldı. İlk hissettiği şey nedenini bilemediği bir ağırlık oldu. Sonra içindeki anlık bir patlama ile bilinci yerine geldi. Bağıramadı, bir el ağzını sıkıca kapatıyordu. Çaresizce kendini kurtarmaya çalıştı ama faydası yoktu. Dehşetle ellerinin arkasında bağlanmış olduğunu ve üstündeki ağırlığın onu öldürmek için gelmiş olan adamın göğsünün üstündeki dizleri olduğunu fark etti. ''Hoş geldin orospu.'' Ses ürkütücü derecede yakından geliyordu ve ölümün tatlı kokusunu taşıyordu. ''Kaç adam düzdü seni? 100, 1000, kaç tane olduğunun bir önemi yok. Hiçbirisi sana bu akşamki aşığın kadar sahip olamadı. Soğuk ve parlak, her şeyini alacak, hayatını bile.'' Greta Alfieri bıçağın soğuk ucunun sımsıkı kapalı tuttuğu bacaklarından yukarı doğru çıktığını hissetti. Son gücüyle kendini çaresizce tekrar kurtarmaya çalıştı, bağırmaya çalıştı, çeliği vajinasında hissetti. Hiçbir düşünce ya da hayatının bir saniyede gözlerinin önünden aktığı bir film yoktu. Sadece dehşet ve sonsuz bir korku hissediyordu. Birden her şey değişti. Kapı büyük bir gürültüyle ardına kadar açıldı ve bıçak izlediği yolda durakladı. Bir an için her şey durdu. Sonra Kleps vahşi bir çığlıkla kendine Nick diyen adamın üstüne atladı. İki adam yuvarlanarak Greta'dan uzaklaştı. O esnada kapıda beliren Mayetza elindeki silahla nişan almaya çalışıyordu. Kleps kuyunun dibinde yakaladığı o bedenle gözleri kapalı dövüşüyordu. Nihayet kanlı canlı karşısındaydı. Kokusunu duyuyor, hainliğini hissediyordu. İki beden birbirine sımsıkı sarıldı. Kleps adamın bıçağı tuttuğu elini ısırdı. Mayetza Kleps'in anlayamadığı bir şey söyleyip bağırıyordu. Greta Alfieri çaresizce çığlık atıyordu. Ama tüm bunların hepsi çok uzakta kalıyor ve kulağına sadece sessizlik ulaşıyordu. Yine yuvarlandılar. Kleps Adriana Maggezi'yi suratındaki ciddi gülümsemeyle tekrar evinde gördü. Diğer zamanlarda olduğu gibi zihninden bir ışık geçti ama bu sefer geride bir şey bıraktı. Bir yandan dövüşürken bir yandan da zihni bu şeyi takip ediyordu. Ve sonunda anladı. Kabul etmediği olasılık. Masadaki kartları karıştıran ve yeni bir senaryo yaratan bir olasılık. Kleps hayranlık duyar gibi kala kaldı ve bir anlığına sıktığı ellerini gevşetti. Kendine Nick diyen adamın sıyrıldığını ve ellerinin artık bir şey tutmadığını fark etti. Kasığının aşağısında uyduğunda şiddetli bir darbe hissetti. Ardından bir el ateş sesi duydu ve Adriana Maggezi ile Paolo Cerne'nin celladının kanının yüzüne döküldüğünü hissetti. O an odada gerçeküstü bir hareketsizlik ve sessizlik vardı. Tek duyulan ses Greta Alfieri'nin hıçkırıklarıydı. Mayetza'nın bakışları boşlukta kaybolmuştu. Her iki eli hala gergin bir şekilde silahı doğrultmuş duruyordu. Bakmasına gerek yoktu. Adamın namlusundan çıkan tek kurşunla vurulup öldüğünü biliyordu. İlk hareket eden Corbani'nin mesaj arkadaşı oldu. Yumuşak hareketlerle Greta Alfieri'nin ellerini çözdü. Her şey bitti, hadi biraz gayret diyerek ceketiyle kadının üstünü örttü. Şimdi giyebileceğiniz daha uygun bir şeyler bulacağım size. Greta Alfieri'nin hıçkırıkları durdu. Bacağının yan tarafından kan süzülüyordu. Cekete sarınarak ayağa kalktı. Bunu çıplaklığını örtmek için değil, birdenbire onu saran soğuk titremeden korunmak için yaptı. Kendine Nick diyen adam hala yerde olan Kleps'in bacaklarının üstünde yatıyordu. Başının altında gittikçe genişleyen bir kan birikintisi vardı. Mayetza gözlerini açıp kapadı. ''Her şey yolunda mı doktor? Şimdi kalkmanız için size yardım edeceğim.'' Kleps cevap vermedi. ''Doktor, doktor.'' Kleps'in kalçasında koyu bir leke gittikçe büyüyordu. Kasıklarının yakınında canlı bir şey hareket ederek elbisenin altından kendine bir yol bulmaya çalışıyordu. Kıpkırmızı kan sanki durdurulamaz bir çeşme gibi akıyordu. ''Tanrım, tanrım!'' Mayetza bir saniyede Kleps'in başına gitti. ''Hemen bir ambulans çağır, hemen!'' diyerek Corbani'nin mesai arkadaşına bağırdı. Bir yandan da elleriyle çaresizce kanamayı durdurmaya çalışıyordu. ''Uyduk atar damarına isabet etmiş.'' Greta Alfieri'nin başında deli gibi vızıltılar dönmeye başladı. Mayetza onu yanına çağırdığında mekanik bir şekilde boyun eğdi. ''Daha iyi tampon yapabilmek için bir şeyler bulmam gerek. Bir ip mesela.'' Kleps'in gözleri inançsız bir boşluk içinde kaybolup gitmişti. ''Ellerinizi sıkıca buraya bastırın. Kanın çıkmamasına çalışın. İşte böyle. Bravo. Dayanın. Hemen döneceğim.'' Greta Alfieri ellerinin altında kanın kuvvetli basıncını hissediyordu. Kan parmakları arasında kendine bir yol bulmaya çalışıyordu. Kleps şaşırtıcı bir güçle Greta'nın bileğini kavrayarak sıkıca tuttu ve kafasını kaldırmaya çalışarak kadının gözlerine ateş gibi yanan bakışlar yöneltip fısıldadı. ''Yanıldık. Baştan beri. Her şeyi yanlış düşündük. Asansör, asansör. Hala bitmedi. Tanrım ne kadar soğuk. Brando'yu almaya gitmem gerek. Brando, ne güzel bir isim.'' Greta'nın bileğinin etrafındaki sıkı el gevşemeye başladı. Mayetsa elinde bir havlu ve kendine Nick diyen adamın ipek eşarbıyla soluk soluğa geri döndü. ''Bunlarla tampon yapın tüm gücünüzle.'' Greta havluyla eşarbı yaranın üstüne olanca gücüyle bastırırken neredeyse bağırarak ''Lanet olsun, bu ambulans ne zaman gelecek?'' diye sinirle aykırdı. Klepsina fısıldadı. ''Asansör, her şeyi tersten düşün, tersten düşün.'' Klepsin bedeni kasıldı, zihni yeniden yavaşça kuyuya gömüldü. Kendini bıraktı, kendini en dibe doğru bıraktı. Eli Greta'nın bileğini bıraktı, gözleri devrildi. ''Doktor, doktor, bilincinizi açık tutun.'' Mayetsa Klepsi sarsmaya çalışarak bağırıyordu. Greta kafasındaki uğultunun oldukça fazlalaştığını hissetti ve bayılmak üzere olduğunu anladı. Kendini kaybetmeden önce duyduğu son şey ambulansın sireniydi. 11. gün, sabah. Greta bir hastane odasında ayıldı. Yan tarafında hissettiği ağır acıyla bilinci yavaş yavaş yerine geldi. Elinde kalın bir sargı vardı. Bir kalçasına da pansuman yapılmıştı. Sarılı olan gazlı bez yaranın üstündeki bandajı tutuyordu. Hissettiği fiziksel acıyı yok saymaya karar vererek gözlerini açtı. Odada ondan başka kimse yoktu. Gün ışığı penceredeki yarıya kadar kapatılmış kepenklerin arasından içeri giriyordu. Bedenine hiçbir şey bağlı değildi. ''Klebs!'' Greta güçlükle yataktan çıktı. ''Klebs!'' Başı dönüyordu ama bacakları onu taşıyordu. Ağzının derin bir susuzlukla yanıp tutuştuğunu hissetti. Onu sakinleştiricilerle uyuttuklarını anladı. ''Klebs!'' Odadan çıkıp koridorda sadece birkaç adım atmıştı ki, kim bilir nereden çıkıp gelen bir doktor sabit bir gülümsemeyle Greta'nın karşısına geçti. ''Bayan Alfieri, yatağınıza dönmeniz gerek. Böyle dolaşamazsınız, dinlenmeniz gerek.'' ''Klebs!'' Greta Alfieri doktorun kendisine doğru uzattı elini, sert bir hareketle itti. ''Benimle birlikte biri vardı, yaralı. O da burada tedavi görüyor.'' Greta'nın hissettiği rahatlık bir sonraki soruyu sorana kadar sadece bir an devam etti. ''Peki nasıl?'' ''Ağır.'' Doktor bakışlarını yere çevirdi. ''Çok kan kaybetmiş, hem de çok.'' ''Nerede şu an?'' ''Gece çok uzun bir ameliyat geçirdi. Şu an reanimasyon ünitesinde.'' ''Lütfen beni ona götürün.'' ''Bakın, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Siz hala çok zayıfsınız ve...'' ''Hayatımı kurtardı, beni ona götürün.'' ''Onu sadece bir camın ardından görebilirsiniz.'' ''Beni ona götürün.'' Doktor pes ederek soludu ve Greta Alfieri'nin koluna girdi. Mayetsa bir köşede her zamankinden daha düşünceli bir ifadeyle oturuyordu. Sensi ayakta, Klepsi onlardan ayıran pencerenin karşısında duruyordu. Greta'nın geldiğini görünce yana çekilerek ona yer verdi. İkisinin bakışları bir an için kesişti. ''Korbani'' diye fısıldadı Greta. Sensi kafasını iki yana sallayarak cevapladı. Bedeni terastaydı. Greta kalbinin göğsünden çıkacakmış gibi attığını hissederek cama yaklaştı. Klebs üstündeki yeşil örtüyle hareketsiz yatıyordu. Kapalı gözleri neredeyse yuvalarına gömülmüş gibiydi. Ağzındansa onu solunum cihazına bağlayan kalın bir hortum çıkıyordu. Her bir tarafında hortumlar, sondalar ve kateterler vardı. Terk edilmiş bir kuklaya benziyordu. Greta'ya odadaki tek canlı şey kalp atışlarını ve tansiyonu gösteren monitörle Klebs'in ciğerlerini havayla dolduran cihaz gibi göründü. Sağlam olan elini cama dayadı. ''Durumu nedir?'' diye sordu kendisine eşlik eden doktora. Sesi şaşırtıcı şekilde sakin çıkmıştı. ''Belirttiğim gibi ona ilk müdahaleyi yapana kadar çok kan kaybetti. Ameliyat sırasında iki defa kalp krizi geçirdi. Kalbi tekrar çalıştırdık ama beynine uzun bir süre oksijen gitmedi. Şu an çok derin bir komada ama hala geri dönemez bir durumda değil.'' ''Yapabileceğimiz tek şey beklemek, hayati fonksiyonlarını desteklemek ve beklemek.'' ''Ayılacak mı?'' diye sordu bakışlarını Klebs'ten ayırmadan. ''Birkaç dakika içinde ayılabileceği gibi bu birkaç ay sonra da olabilir. Aynı şekilde ömrünün sonuna kadar böyle kalabilir.'' Doktor tekrar bakışlarını yere indirdi. ''Ve? Ve ne?'' ''Ve ayılsa bile uzun süre oksijensiz kaldığından beyninde hasar oluşmuş olabilir.'' ''Felç kalabilir, hem de ciddi boyutta.'' Greta Alfieri kollarını sımsıkı göğsüne sardı. Kalçasındaki acıyı artık hissetmiyordu. Yanaklarından aşağıya bir damla yaş süzüldü. Kapı hafifçe çalındıktan sonra açıldı ve Greta Alfieri'nin yatağından ilk gördüğü şey dev gibi bir çiçek demeti oldu. Hemen sonrasında ise Montanari'nin bronzlaşmış yüzü göründü. ''Greta, Tanrı'ya şükürler olsun ki iyisin.'' Montanari yatağın kenarına oturarak onu yanaklarından öptü. Nefesi yine nane kokuyordu. ''Bizi ne kadar korkuttun.'' Montanari'nin teninin bronzluğu yüzüne bolca sürülen fondötenden kaynaklanıyordu. ''Yüzünde makyaj var.'' Montanari ona göz kırptı. ''Sadece kısa bir röportaj, öğlen haberleri için. Herkesin götüne sıkı bir tekme atacağız.'' Yönetmenin bir işaretiyle odaya omuzlarında kamerasıyla bir kameraman ve bir ses teknisyeni girdi. ''Evet Greta, sen yatağa uzan ve örtüyü iyice örtelim. İşte böyle, boynuna kadar.'' Montanari hızlı bir hareketle Greta Alfieri'nin saçlarını düzeltti ve sonra geri çekilerek eserine kritik eden gözlerle baktı. ''Acı çeker bir ifade takınmayı unutma. Mesela yavaşça konuş, sesin biraz kısık çıksın.'' Greta Alfieri midesinin bulandığını hissetti. ''Federico, hiç havamda değilim.'' ''Dalga mı geçiyorsun? Sen şu an bir kahramansın. En çok talep edilen habercisin. Şirketimiz için bir ganimetsin sen. Biraz önce Cattaneo ile konuştuk ve seninle ilgili büyük planlarımız var. Şimdi kendini geri çekemezsin. Hem sonra haber kraliçesiyken şimdi haberin kendisi oldun.'' Mide bulantısı daha da arttı. Greta'nın kendini kurtarmak için gerekli gücü bulması gerekiyordu. ''Şimdi değil, şimdi değil.'' Montanari artık onu dinlemiyordu bile. ''Şu ışık yüzünü biraz daha beyaz gösteremez miyiz? Greta çok soluk görünmeli. Bir hortum falan bulup takalım, lanet olsun. Sadece grip olmuş gibi yayın alamayız onu.'' Greta Alfieri gözlerini kapattı. ''Nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar.'' diye düşündü. Klebs
24. ayrımın sonu. Sayfa 327.